Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Günlerden cumartesi sabahı
Evet.
10:30. Poyraz'ı uyuttum. Elemeyi göz nuruyla. O arada haberlerime bir baktım bir bakamadım. Ama Mehmet full hazırlanmış. Ama çok haberimiz var bu hafta paylaşacak, değil mi Mehmet?
Evet. Yalnız dinleyicilerimizden ve benim eski ekip arkadaşım Bahadır çok fazla haber vermek yerine az haber verin ama haberler üzerine yorumlarınızı uzatın gibi bir görüş
Evet,
vermiş.
bu arada ben mailini okuyunca Bahadır'ın çok tandım. Teşekkür ediyoruz. Sen zaten güzel bir mail yazdın. Hani cevap. Ben de buradan hem kendisine teşekkür edeyim. Hem de eşiyle kayıt altına almaya başlamışlar sohbetlerini. Yolları açık olsun diyelim.
Evet. Hani çok ilgilenirlerse bir göndersinler. Olmadı bir bizim bir tane bölüm sonuna ekleriz. Hani
Evet,
ilginç
misafir.
bulursak. Evet.
Özge Bahadır ağırlamış oluruz biz de.
Evet. Hazır buna değinmişken internette bir dinleyicimiz bize birkaç tane sabah değil sabah da mıydı? Daha önce belirtmiştik.
Değil sabah
Değil sabah.
internette.
İnternette. Türkiye'deki podcastler gibi bir bölüm yayınlamış. Onların içinde de bizden de bahsetmiş. Ve o
Haber de bahsediliyor
evet
bizden.
bizden bahsediyor ve ben orada daha önce hiç duymadığım iki farklı podcast duydum. Bir tanesi 11.18. Bakayım tekrar hemen çünkü daha yeni dinledim bir podcast'in son podcast'lerini. Kanalın mantığı enteresan geldi bana. Evet 11.18 11.18 yazıyla yazıyorsunuz .com. Çeşitli kişiler kendileri bir kayıt alıyor telefonlarıyla veya bilgisayarlarından ve sonra 1118.com'a gönderiyorlar. Onlar da beğenirlerse yayınlıyorlar. Yani kendileri her hafta bir konu
İçerik
belirlemiyorlar.
üretmiyorlar.
İçerik
Üreten
yayınlıyorlar
içerikleri yayınlıyorlar. Evet.
1118.
Çok
Benim
uyanıklık olmuş ama bu.
akıllıca bir fikir ama orijinal bir fikir. En son bölümde de bir Türk Yahudisi, gazeteci aynı zamanda akademisyen bir Yahudi gözünden Türkiye'de yaşamayı anlatmış. Karşılaştıkta işte diyor
Musevi
mesela.
bir vatandaş.
Musevi Yahudi, evet.
Evet. Pek hoş olmadı böyle Türk Yahudisi falan deyince.
Onları öyle tanımlıyorlarmış kendilerini. Türk
Ha iyi, o
Yahudisi
zaman bana
olarak
kaba
tanımlıyor.
geldi de hani ben biraz
Ha.
daha yumuşatalım diye.
Yok, kendisi öyle
Ha
tanımlıyor.
iyi,
Biz Türk
tamam, oldu o zaman.
Yahudisiyiz diyor.
Tamam.
Kendimizi Türk görüyoruz diyor.
Ay tabii canım, görsünler, onda bir sıkıntı yok.
Evet. Ve mesela işte bir Diyanara falan gittiklerinde en çok satanlar bölümüne bir bakın diyor. Mutlaka Siyonizm ve Yahudiliğin yani kötülükleri üzerine yayınlarla karşılaşırsınız diyor. Ve gerçekten samimi bir şekilde de bir azınlık olarak diyeyim yaşadıkları güçlükleri anlatmış. Bana ilginç geldi. O yüzden de bu podcast'i takibe aldım. Diğer bir podcast o listede olanlardan bir tanesi de web sitesi çok profesyonel olmamakla beraber Gerisi Hikaye diye bir başka podcast. Bunlar bu podcast'te
Üç kişi sunuyor.
evet korku hikayeleri üzerine yorumlar yapıyorlar. Okuyorlar mı hikayeleri bilmiyorum.
Okuyorlardır Mehmet.
Bilmiyorum. Onu daha henüz dinlemedim. O yüzden de bir yorumda bulunmayacağım. Bu iki ayrı podcast ilgimi çekti. Yine iTunes'da bizle ilgili bir yorum gördüm. Son yeni dün akşam gördüm.
iTunes'da.
iTunes şey var ya iTunes'un altında podcast
Ha.
uygulaması var ya oraya yazmışlar. Diyorlar ki bazen içim kararıyor sizi dinlerken diyor. Bizim içimiz karardığı için o
Biz
yansımıştı. Dertleşiriz
dertleşiyoruz
evet.
burada.
Yani Türkiye kötü gidiyor. Türkiye'de lay
Burada
lay don. Ha,
yaşıyoruz.
burada yaşıyoruz. Canım sıkılıyor. Özellikle benim canım sıkılıyor. Canım sıkıldığında onu birileriyle paylaşmam gerekiyor. Ya sürekli Hande'yle paylaşacak. Onun iyice içi sıkılacak. O yüzden
Benim zaten kendimce sıkılıyor.
podcast'te paylaşmayı tercih ediyorum. Hani mutlu
Sohbet
olursam da,
ediyoruz.
evet sohbet ediyoruz. Mutlu olursam da mutluluğumu paylaşırım. Bu böyle bir şey. Norveç'te, Finlandiya'da, İsveç'te bir podcast kanalı olmadığımızdan Orta Doğu ile Avrupa arasında sıkışıp Orta Doğu'ya yaslanmış bir ülke olarak benim de doğal olarak sıkıntılarım var. Hem iş hem
Tabi bu her alanı
ekonomi,
etkiliyor.
evet
Özel
her alanı etkiliyor.
yaşantımızı, ekonomiyi,
Doğru.
iş yapma tarzımızı, her şeyi etkiliyor maalesef. Trafikte insanların niteliklerinin ne kadar düştüğünün, yani nitelik kelimesini bilhassa kullandım. Bunların böyle bu kaba, saygısız, arsız insanların hani genlerinde mi böyle varmış bilemiyorum. Çünkü böyle sonradan oluşan bir şey değil. Bunun dediğim gibi fakirlikle, zenginlikle hiçbir alakası yok. Her çeşit insan bu davranışları sergileyebiliyor. Benim sıtkım sıyrıldı. Yani ters yöne girenler...
Onlar zaten artık çok yani standart söylemekten. Ve böyle hani suratına bakıyor. Mesela sen çift şeritli yol, öteki karşı şeritteki yol mesela tıkalı. Hemen senin olduğun şeride gidip oradan kaptırmaya çalışıyor. Seninle burun buruna geliyor ve yüz yüze bakıyorsunuz. Yana çekilmeye bile neredeyse tenezzül etmiyor. Yok. Yani senin şeridi işgal etmiş.
Terbiyesiz.
Evet. Sonra bunun kadın erkeği de yok.
Yok.
Hepsi öyle.
Cinsiyet yok, gelir yok, eğitim yok. Hepsi bir.
Onun dışında biri. İşte Cunda'da aracı park ettik. Ya, çarpıp gitmişler.
Aracımızın mesela. Arkası gitti.
Evet. Ve
hani ya bir insan, özür dilerim diye bir not bırak.
Not
bari.
Bırak. Yani, ya da hatanı üstlen. Yani bu hata yapmışsın, bir şey yapmışsın. Üstlen. Yaz telefonunu. Masraf neyse ben göndereceğim de. Ki böyle bir şey benim başıma geldi. Çok eskiden.
Bizimkilerin de geldi.
Yani ben hayır. Daha önce ben çarptım.
Tabii Mehmet medeni uygar bir insansın yani.
Gidersin
yani.
Hatanı şey yaparsın. Kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Telefonun bu. Masraf neyse ben size EFT yaparım falan dersin. Hani bu böyledir. Ama artık hiç insanlar hep çarpıp kaçma, suçu üstlenmeme, cebinden para çıkartmama. Hani eski Türklerde olan
bir hani gurur. Anadolu'ya gidersin değil mi? Misafirperverlik vardır, yiyeceğine ortak paylaşma falan. Bunlar hikaye. Yani şu an artık bunlar yok. Mesela aynı şey arabayı hani park ettiğimiz o tarlada, bizim evin hani arkasında Cunda'da babamın aracına çarptılar. Adam not bırakmış, şurada kalıyorum. Numaram bu. Hani arayın beni, şey yapayım, kusura bakmayın demiş. Ödeyeyim ben size demiş. Aynı senin yaptığın gibi. 5-6 sene önce ya da bilmiyorum 7-8 sene önce de böyle insanlar da vardı. Şimdi bizimki gibi çarpıp az buz hasar da yok. Yani komple arkası değişecek. Bari parasını geçtim ya. Bari ya bir kusur ettik özür dilerim de git yani. Ama benim ağımı aldı mesela. Artık çıkar o bir şekilde bilmiyorum. Neyse.
Geçelim mi haberlerimize? Türkiye'de bir şey mi?
Türkiye'den bir boş ver Türkiye. Benim kendi gündemim var. Şu an ben konferansa kabul aldım. Hangi ülke olduğunu söylemeyeyim. Biraz böyle merak uyandırayım. Ondan sonra orada inşallah giderim ve oradaki maceralarımızı anlatırız. Benim için çok önemli. Neden? Şimdi bir hamilelik, sonra doğum izni falan derken insan akademik böyle o camiadan hafif bir kopuyor. Yani nereden baksan bir seneyi geçti. 1,5 sene oldu sayılır değil mi Mehmet? Bir konferans. En son 3 aylık hamileydim. Şeye gittim. Eğitime kalkınma ajanslarına. O da akademik değildir çok fazla. Para kazandığım bir işti. O anlamda bakıyorum. Şimdi bu böyle tam hani diğer profesörlerle dünyanın birçok farklı yerinde uluslararası bir konferans. O yüzden motiveyim, heyecanlıyım. Benim böyle moralimi hani daha bir düzelten bir şey oluyor. Sen nasıl yeni iş aldığında hani böyle bir zıplama oluyor. Öyle bir şey. Şimdi onun hazırlıklarına gömüleceğim. Böyle haber bu. Benim haberim bu yani. Kendimle ilgili.
Şimdi ben başlayayım o zaman. Bu haber biraz İsveç'in de çok Türkiye'den farklı olmayan noktaları olduğunu gösteren bir haber.
Yok canım, hayatta inanma.
İşte inan. Şöyle bir şey. İsveç'te
örtülü ödenek mi var?
Hayır. Yok. Bir güvenlik açığı gerçekleşmiş. Şöyleymiş. İsveç'te gizli kalması gereken bilgileri yanlışlıkla bir yetkili buluta atmış.
Cloud,
evet. Bulut ortamına atmış. Ve bu listede bunu atmasının hiç ortada gözükmemiş. Yani bu olay anlaşılmamış. Ne zaman ki Ulaşım Dairesi Genel Müdürü görevinden hızlı bir şekilde emekli edilmiş, bir başka yetkili de yarım maaş ceza almış. Bu tabii İsveçli herhalde gazeteciler, yarım maaş ceza normal bir insanın ömür boyu hapis cezasına tekrar. Yani orada da kamu görevlerini böyle koruyorlarmış. Hani bizde de soruşturma yetkisi falan verilmez ya. Diyorlar ki eğer bir kamu görevlisi böyle bir ceza aldıysa normal vatandaşın ömür boyu hapiste ceza alacağı bir suçu işlemiştir diye olayın üstüne gitmişler. Ve olay şu an şekilde anlaşılmış. yapılan bazı gizli bilgileri buluta atmışlar ve attıklarında bunu silin diye hızlı bir mail göndermek yerine lütfen gizli bilgileri işaretle, bu gizli bilgileri silin diye işaretlemişler. Ve böylece koskoca bir doküman içinde yer alan gizli bilgilerin de neler olduğunu belirtmişler.
Ay ama çok absürt olmuş
sanki. Ve yapılan şeyler şu, hatalar şu, yani o gizli, o dosyaların içinde neler varmış. Birincisi, ülkedeki tüm yol ve köprülerin ağırlık taşıma kapasiteleri, yani savaş zamanı hangi yolların uçak iniş kalkışına uygun olacağını gösteren veriler. Hava kuvvetlerinde çalışan tüm savaş uçağı pilotlarının adı, fotoğrafı, ev adresi.
Oh oh.
Sabıka kaydı bulunan herkesin adı, fotoğrafı, ev adresi. Askeriyenin en gizli birimlerinde görev alan kişilerin adı, fotoğrafı, ev adresi, bizdeki MİT veya Özel Kuvvetler Komutanlığındaki bordo bereleri birimlerine tekabül ediyormuş. Tanık koruma programındaki kimliği herhangi bir sebepten saklanması gereken herkesin adı, fotoğrafı, ev adresi, devlete ait tüm askeri araçların tipi, modeli, ağırlığı, arıza kayıtlarının yanı sıra bunları kullanan kişilerin bilgileri.
Ya inanamıyorum ve verilen cezaya da inanamıyorum.
Evet. Yurt dışına çıkmış vesaire bu bilgiler. Ve yarım maaş ceza almış bunu yapan kişi.
Yarım maaş ya. Tam maaş da değil yani.
Yarım maaş ceza almış.
Vay be.
Aynen Türkiye'ye benzemiyor mu?
Ben gene de benzetemedim ya. Ha şey, bilgiye sızdırmasın değil de ceza kısmını. Ceza kısmını. Evet, ceza kısmını olabilir. Yani ben şu an Türkiye'ye bir şeye benzetemiyorum.
Bunu normal bir sıradan vatandaş yapmış olsa İsveç'te, cezası vatan hainliğinden ömür boyu cezaymış.
Evet. Değişik, güzel, sükseli bir haber oldu bu. Şimdi bende de bir haber var. Şöyle, ben okudum bunu ama ben bir şey anlamadım. Hı. Şu anlamda. Haberin başlığı çok enteresan geldi. Diyor ki, dijitalleşme ile birlikte önem kazanacak 10 meslek. Hı. Vay dedim, acaba neler olacak bunlar? Şimdi okumaya başladım. Bu arada Seth Godin, biliyoruz.
Evet.
Kitapları da var. Bir şey demiş. Gelecek tatilinizin ne zaman olduğunu merak etmek yerine belki kaçmak zorunda kalmayacağınız bir hayat kurmalısınız demiş.
Hı.
Mesela İstanbul'da yaşıyoruz ya, kaçmak istiyoruz devamlı. Hı hı. İşte biz çok yanlış yapıyoruz.
Hı.
Tamam. Onu söyleyeyim, araya sıkıştırayım. Sonra bu 10 meslek neymiş biliyor musun Mehmet? Şimdi ben 10 tanesinden 1 ya da 2 tanesini anladım tam olarak. Şimdi mesela bir tanesi Chief Experience Officer. Burada UX tasarımcısından bahsediyor. O ne demek, bu ne demek falan. Ben şimdi bunu adlarını söyleyeyim. Hı. Mesela Virtual Reality Editor, sanal gerçeklik editörü varmış. Tam biz podcast'a başlamadan bu bot developer ne demek diye sana bir hızlıca sordum. Evet, bot developer. Valla ben hala anlamadım. Sen açıkladın bana ama ben yani ne işe yarar böyle bir şeyin, onu anlayamadım.
Şimdi bunların iyi huylusu var, kötü huylusu.
Ya işte evet, kafam karıştı. Bir de ben ne işe yarayacağım bunu eğer sistem otomatik yapıyorsa, bu bot denen olayı.
Bot herhangi bir, sırf sosyal medya değil, herhangi bir şeyde otomatik, sanki başında bir insan varmış gibi davranan yazılımlar. Sen mesela karşıdan bazen bir web sitesine giriyorsun. Hemen karşıdan bir pop-up çıkıyor. Size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Hiç yaşadın mı? Böyle evet. Alışveriş sitelerinde evet. Oluyor o şey. Sen mesela yazıyorsun işte, ben şu ürünün fiyatını öğrenmek istiyorum veya da şu.
Ya da şöyle bir problemle karşılaştım. Bu ürünü aldın. Ha. Oradaki canlı değil mi?
Değil. Oradaki gene bir bot, bunu yapan yazılım.
Ama ismim şu diyor mesela, ismim evet. Kerem diyor, ismim Şebnem diyor. Ay ben de böyle uzun uzun, ay çok teşekkür ederim vaktinizi aldım falan diye yazdım.
Onlar şu şekilde çalışıyor. Aa. Sen ilk bot olarak çalışıyorsun. Yapabileceği bir şeye kadar kendisi otomatik yapıyor. Eğer kendisinin çözemeyeceğine karar verirse veya da kesinlikle anlamayacağını verirse,
ha, o zaman
bu sefer bir insanı devreye sokuyor. Bu sayede insanı minimumda kullanıyorsun. Maksimum yani çok sayıda müşteriye az sayıda insan.
Ama sen böyle açıklamadın bana veriyor. Değil mi?
Başka şeyler de var. Evet. Onun dışında işte Instagram, mesela Twitter Instagram, dedin Twitter. Bunun mesela bir şirketin Twitter şeyi olabilir. Sen mesela sanki o şirketin Twitter account'unu o bot yönetiyor. insanlar mesela yorum yazdığında cevap verebiliyor Twitter hesabından. Sen ona...
Aa, biz ölelim o zaman. Bize ihtiyaç yokmuş.
Sen mesela diyorsun ki, diyelim ki kötü botlara da örnek vereceğim ama sen mesela bir markanın Instagram hesabını kontrol ediyorsun. Birisi senin hashtagine bir fotoğraf gönderiyor. Onu like koyuyor falan böyle. Bu tarz işleri yapıyor. Ama kötü botlar da var. O kötü botlar aslında sahte hesap. Bir sürü yaratılıyor. Tabii karşı tarafta Twitter olsun, Instagram olsun bunları yakalayıp silmeye çalışıyor. Yine insanmış gibi davranıyor. Sen para verirsen, böyle bir sürü bot olduğunu düşün, hesabı yönetiyor. Para verirsen seni like ediyor veya da follow etmeye, takip etmeye başlıyor. Senin bir anda takipçi sayın artıyor. Sen bir para karşılığı takipçi almış oluyorsun.
Neyse, bu meslek önem kazanacakmış. Bot developer, IoT marketing strategist. Bunun ne olduğunu sen de bilmiyordun. İşte IoT giyilebilir bağlı aletler gibi çeşitli ilgisiz cihazların şemsiye bir terimiymiş. Evet. Buradan benim anladığım mesela şu benim hani kullandığım bileklik. Jawbone. 2 senede modası geçti. İşte yeni hani stratejiler üretecek. Nasıl değil mi? Apple Watch mesela şey var.
Mesela bunlar onun için Intel'de bir departmanı vardı. O departmanı kapatmaya karar verdi. Çok hızlı yükseldi, hızlı söndü. Biraz sanki geride kalmış o mesleği önererek.
Evet.
Ama VR mesela çok popüler şu anda, ben VR görüyorum çok bizim popüler sektörden de.
Ha, sen sizin sektörden de görüyorsun. Bak, ona bağlı olarak VR'a Mixed Reality Designer dediği karma gerçeklik tasarımcısı. Burada da şöyle bir araştırma yapmışlar. 2024 yılına kadar tahmini 3 milyar dolar piyasada yer alacağı da öngörülüyormuş. Burada tasarım, teknoloji, sanat ve bilimin mükemmel bir şekilde harmanlanması falan diyor. Ve anlamadım nasıl harman. İşte bunu anlamıyorum. Yani o kadar bana şu an soyut geliyor. Neyse, anladığım bir şey var. Data scientist. Çok güzel. Evet, veri bilimcisi. Verileri yorumlayacak. Sonra Omnichannel Retail Strategist var. Mesela LinkedIn'de Omnichannel Retail Strategist için yaklaşık 400 tane iş ilanı bulunuyormuş. Ha, bu ne iş yapar? Çok kanallı bir şey demek Omnichannel. Sonra Voice Skills Developer var. Bununla bak konuşmuştuk daha önce bir podcastlerde.
Böyle cihazlar çok çıkıyor ve daha da çıkacak gibi.
Dil bilim lisans derecesi aranıyormuş. JavaScript, Python deneyimi, Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana için projeler yapma deneyimine sahip olmak gerekiyormuş. Sonra hologram retail display design. Bu da Matrix'te falan işte.
O hologram atıftı. Bizim bir arkadaşımız var, Murat. O da zaten Türkiye'de bu tarz işlerle ilgileniyor, hologram işleriyle. Görüşüyorum ya.
Ha, o tamam. Isaac'ten.
Isaac'ten, evet.
Anladım. Şimdilik bu kadar. Ben anlamadığım haberimi sunmuş oldum.
Evet. Şimdi gelelim Microsoft'a. Ben Microsoft tarihinin en yüksek değerine ulaşmış. Hisse fiyatı hisse başına 74.30 dolara çıkmış. Enteresan geldi bana. Sebebi de şu. Bu arada şirketin piyasa değeri de 570 milyar dolar var.
Vay vay.
Microsoft'un hissesinin bu kadar artması bana çok enteresan geldi. Şimdi bakıyorsun, Apple her ne kadar son zamanlarda bilgisayar alanında biraz duraksasa da eskiye göre çok ciddi bir pazar payı var. Ama hala tabii Windows çok ciddi kullanılıyor. Ama eskiden Office'e alternatif hiçbir şey yoktu. Ama şimdi işte Google Docs, sen hala Office'i ciddi olarak kullanıyorsun. Ama ben Office neredeyse hiç kullanmıyorum. Ben daha çok artık Google Docs kullanıyorum. Bana ben çok fazlasıyla yetiyor. Apple'ın da kendi benzer bir programı var. Apple Pages, Pages, Keynote falan diye. Başka da Microsoft'un çok bir şeyini göremiyorum. Bir de cep telefonu pazarına girişte çok başarısız oldu. Ona rağmen hissesi değeri artmış. Bunu da şöyle yorumlamış bu dünya hallerinden baktığım makale. Diyor ki, birincisi cep telefonu pazarını kaçırmasına rağmen ve başarısız olmasına rağmen hala ayakta kalmayı becermesi sebebiyle yükselmiş olabilir. Hani o şey, tehlikeyi atlattı. Artık pazarda doyuma ulaştı. Hani daha fazla o pazarın büyüme şeyi yok. Yani artık kaçırdığını kaçırdı. Daha fazla kaybedeceği bir şey yok.
Doyma noktasına ulaştı.
Evet. Amazon'un web servisleri var. Ona karşı geliştirdiği Azure isimli yazılım veya bulut servisi de ciddi büyüme kaydediyor. Ve Office'te ölmedi. Bu arada Office'in Google Docs gibi, daha doğrusu bulut versiyonu Office 365'te diğer lisanslı ürünlerinden bu sene daha fazla gelir elde etmiş. Yani Microsoft aslında bulut ve benzer çözümlere artık doğru ilerliyor. Zaten eğer bir Windows işletim sisteminiz varsa bu Windows'un son sürümüne geçiş işte ücretsiz yaptı. Aynen Apple'ın yaptığı şekilde. Apple'da yeni bir sürüm işletim sistemi çıkarttığında ücretsiz dağıtıyor. Bana enteresan geldi Microsoft'un bu şekilde değerinin artması. Buna hemen böyle paralel
ben çekerek... fark ettim sözü bırakmayacağını.
Apple'ın da bu arada, Apple'dan bahsetmişken, şu ana kadar ezemediği tek rakibi var diye bir haber var. O da Spotify. Yani Apple eskiden müzikleri tek tek satıyordu. 1 dolar, 1 dolar 20 sente müzik başına satıyordu. Daha sonra Spotify çıktı deniyor. Hani stream müzik bizde yollarda biraz dinledik ama benim data paketim bitince durdurmak durumunda kaldık. Spotify'ın 60 milyon abonesine karşı Apple'ın 27 milyon abonesi bulunuyormuş. Ve Apple yani uğraşmasına rağmen Spotify'ı yakalayamamış.
Bu 60 milyon abone hepsi para mı ödüyor? Ben mesela abonem ama para ödemiyorum.
Benimki bir süre paralı abonelikti. Vodafone hediye etmişti ama o kampanyayı bitirdi. Parasız ama paralı abonelik hediye etti.
He, anladım.
Bir sene paralı şimdi televizyondan falan da izliyorduk o sayede. Şu anda bende de kitap
parasız. He, o Fransızca şarkıları o yüzden çalamıyorum ben. Paralıydı mı onlar?
Yok onlar.
Liste vardı listeydi orada.
Listeydi işte televizyondan artık çaldırtmıyor. Para verirsen televizyondan çaldırtırım diyor. Buradaki en önemli sebep de söyledikleri... kullanıcıların dinlediği müziklere göre yeni şarkılar önerebilmesi, haftalık keşif listesi. Şarkıları başkalarıyla paylaşmak için Spotify kodları varmış. Google'la bir anlaşma yapmış ve Google'ın bu ev sistemi var diye anlatmıştık. Yani bu da şey sesli. Onda da Spotify'a emir verilebilecekmiş. Hani çal şu listemi çal falan gibi. Yani Spotify IPO'ya gitmeden halka arz da şu anda.
IPO ne?
IPO bu insanlardan talep topluyorsun. Talep topladıktan sonra ona göre bir hisse senedi fiyatı oluşturup o şekilde bir anda borsaya açıyorsun. Bunu da direkt satıyorsun. Yani ben şu kişide olan hisseleri ben borsada direkt satıyorum şeklinde. Hani arz toplamadan direkt satışa geçiyormuş. Kendine çok güvendiğinin bir ifadesi.
Fazla bir teknoloji haberine sığmış olabilirim.
Peki tamam hadi.
Şimdi bak benim çok öyle eğlenceli bir haberim var. Amerika'da New York'ta, New York'un da Bronx bölgesinde yetişen bir sanatçı var imiş. Mart Mattingly. Şehirlere gıdanın şehirde de yetişebileceğini göstermek için bir yüzen proje geliştirmiş. Ne yapmış biliyor musun? Böyle bir tane duba. Ve bu yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Güneş enerjisi var. Bütün arıtmasını, tuzlu su sulamasını bu şekilde hepsini sağlıyor, yapıyor. Yüzüyor. Üzerinde de tarım yapılıyor. İsmini iki kumsal tepeciğin arasındaki çukurluktan alan Swale adlı proje. Duba üzerinde kurulu yüzen bir orman. Bu Swale işte tasarlamış adam bu dubayı. Şehrin rıhtımlarında teker teker durarak şehirlileri taze meyve sebzelerini almalarını sağlıyormuş. Yetiştiriyor bildiği. Burada fotoğraflı görselleri de var paylaşırız. Çünkü şehirde New York'ta kamusal alanlarda meyve sebze toplamak yasakmış. Ama su üstünde böyle bir yasak yokmuş. Geçer değilmiş. Denilebiliyor yani yasağı bu şekilde. Bu güneş enerjisiyle enerji topluyor. Yüzen orman su filtresi dediğim gibi tuz arıtma sistemleri ile de bütün sulama ihtiyacını karşılıyormuş. Bana fikir olarak çok değişik geldi. Rıhtım rıhtım duruyor yani. Sen biliyorsun hangi saatte hangi rıhtımda duracaksın. Git meyve sebzeni al.
Ya bunlar
fantastik
güzel,
değil mi?
Güzel de çok fantastik. Fantazi. Evet fantazi.
Neyse görselinden etkilendim. Bakar mısın böyle?
Evet.
Gerçek bu. Evet.
Türkiye'den bir haber. Hani 2 gün mü oldu? Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu. 200 metre koşuda. Daha önceki şampiyon Usain Bolt olduğunu düşünürsen çok ciddi bir başarı. Tabii buna baktığında ya diyorsun tamam Türk ama nasıl bir isim?
Ramil ya Azeri Guliyev. İşte.
Evet 20 yaşında biz bunu kişiyi
bu çocuk 20 yaşında mı?
Hayır 20 yaşındayken Azerbaycan'dan kısacık kaçırmışız. Bu sebeple de Azerbaycan 2012 olimpiyatlarında bizim adımıza, Türkiye adına olimpiyatlarda koşmasına izin vermemiş. Bakıldığında politikalarında hep bir sorun var. Bu şampiyonlar hep bir ülkelerden,
ya Afrika
ülkelerinden ya da işte böyle Azerbaycan falan. Yani kendimiz yetiştirmiyoruz. Başka ülkelerden yetenekli gördüklerimizi, çünkü altyapısını tamamlamış, belli bir seviyeye gelmiş kişileri kapıp
aslında iki kişi var. Biri şu dalgıç kız, adını unuttum. Evet. Çok başarılı. Sonra antrenörüyle evlendi.
O artık emekli oldu zaten.
Emekli olmuş
tabii,
mu?
Tabii çoktan.
Ama ne güzel, tam daha yeni dalış yapıyordu ya. Yok, bir sürü.
O, onun üstüne başkaları da çıktı yani.
Hani gene... Şahika mıydı? Kimdi? Bir tanesi Şahika'ydı. Ay Mehmet çok güldürdün beni. Neyse. İkincisi de Süreyya. O da hani atletizmde.
Sonra... O da dopingli çıktı.
Ya evet ama kız başarılıydı. O kızın da hayatı mı bir karardı? O antrenörüyle birlikte oldu. Adam evliymiş. Magazinsel her şey önüne geçti başarısını.
Gitti
yani. Bak yani yetiştirme dedin ya aslında bir tane. Bir de bugün Ayşe Arman'ın bir röportajı var. Tekvandocu 19 yaşında kız birinci falan olmuş gene.
İşte nadir çıkıyor ama böyle dünya şampiyonluğu ve böyle sansasyonel şampiyonlukların çoğu artık hep yurt dışından senin kaçırdığın sporcularla oluyor. Çünkü Türkiye'de futbol ve biraz da basketbol dışında hiçbir şeye bütçe ayrılmıyor. Bu çok net şey olarak.
Ay ortadan. Bak futbol gene söyleyeceğim. Futbol deyince sinirim tepeme çıkıyor ya. Bence bu sporu ortadan kaldıralım. Ciddiyim yani, eğer Fatih Terim'e yani 1 milyon 150 bin TL aylık emekli, şimdi emekli değil, işsizlik parası maaşı verilecekse futbol olmaz olsun.
Ben diyeceğim o verilecek çünkü adam bunu sözleşmesine yazdırmış.
Ne sen... acayip çakal bir adam bu ya. Vallahi çok koydu bana
sen,
Mehmet.
Sen bunu yazdırırken karşı taraf imzalarsa, ya biz bunu böyle bir şey kabul etmiyoruz demeyen yöneticiler varsa sen asıl onlardan bunu çıkartman lazım. Düşünsene sen bir sözleşme yapmışsın.
Ha bana para vermek isteyen var mesela değil mi? Ben yok Allah aşkına vermeyeyim 1 milyon. Bana 100 bin 50
yani
binlerde yeter.
Koymuş öyle kabul etmişler. Yani bu böyle bir şey.
Acayip bir şey ya. Kimde neler dönüyor daha bizim bilmediğimiz ne avantalar ne orada rantlar mı diyeyim. Bir sürü bir şeyler dönüyor yani. Aynı trafik vakfı gibi.
Aynen trafik vakfı gibi.
Tamam. Şimdi madem Türkiye'ye girdik, çıkmayalım. Türkiye son 10 yılda tarım alanlarının %8'ini kaybetmiş. %8.2. Nasıl biliyor musun? Ekilen, dikilen tarım arazileri. En çok da neyi etkilemiş? Tahıllar, buğdayı etkilemiş. Peki bunun sebebi, detaylara girmeyeceğim de, bunun sebebi nedir diye araştırmışlar. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, bu alanların amaç dışı kullanılması olarak temel sebebini söylemiş. Artık nasıl bir amaç dışı, nasıl bir imara açılma mı dersin, ne, içini nasıl doldurursan doldur. Bizdeki tarım arazilerinin yapısı çok parçalı ve hisseli. Diyor ki burada yapılması gereken, Akdeniz Üniversitesi'ndeki Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Özçatalbaş demiş ki bu araziler birleştirilsin ve tarım sektörü profesyonel üretim yapan işletmeleri dönüştürülsün. Biz ancak başka türlü yani bu tarım arazisini kaybetmekten başka türlü kurtulamayız demiş.
Tarımda zaten bir sürü problem var. Aslında televizyonda da çok sık söyleniyor. İşte mazot, gübre vesaire gibi bir sürü eklentinin çok ciddi pahalı olması ama biz bu kadar pahalı ürünlerin çıktısının ucuz olmasını bekliyoruz. Öyle bir
çiftçiler kaybediyor burada.
Benim nasıl ben kurumsal hayattan çıkıp bu fotoğraf işlerine girdim. Bir başka arkadaşım da Mehmet, soyadını söylemeyeceğim izin almadığım için. O da gene yazılım satışlarında falandı ama okuduğu okulda ziraat mühendisliğiydi. O da tarım sektörüne döndü. Profesyonel tarım hem Güneydoğu'da hem de yakın Şile değil de Bu şey. Avva. Yok yok. Hapishanenin olduğu yer neresiydi?
Silivri.
Silivri. O civarlarda tarım alanları falan kiralıyor veya satın almadı sanırım ama kiraladı. Şöyle bir şey yazmıştı Facebook'ta. Bu hani dolu yağmur yağdı ya. Diyor ki 8 yıldır ben bilinçli bir kişi olduğu için tarım sigortası yapıyorum. Daha hiçbir zaman ürün mahvolduğu için bu tarım sigortasından bu Silivri'de bu yağıştan ürünler etkilenmiş. Daha bir şey alamadım. Yani sigorta sistemimiz bile anladığım kadarıyla bu tarım sigortası yapan bile şeyinin karşılığını alamıyor. Yaptığı sigortanın karşılığını alamıyor. Mesela bu afet sebebiyle ürün kaybı gerçekleştiğinde zararını karşılayamıyor. Yani bu tarım politikaları baştan sona kötü.
Hayvancılık da öyle. Angus alıyoruz ya. Bizdeki yani büyükbaş, o Kars, Ağrı, Doğandolu'da değil mi? Biz coğrafya derslerinde öğretirlerdi. Büyükbaş hayvancı, şurada şeker pancarı, burada ayçiçeği, burada buğday. Yani
işte üretim tüketimi karşılamıyor. Ve
yok, biz de baltalamak için zaten evet, dışarıya bağımlı.
İthalat yapmaya
yani
çalışıyorsun.
İşte satın alabileceğim birkaç insan çıkınca, bunlar da yönetici olunca böyle oluyor yani sistem. Ve sürekli bakınız
hep,
Afrika.
Hep düşecek denmesine rağmen fiyatlar hep artıyor ve işte diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasla çok ciddi pahalı et tüketiyor Türkiye.
Evet, sahilde mangal yapanlardan belli ne kadar et tükettikleri. Şimdi benim bir tane ürün haberim var. Sen de tahmin edeceğin üzere bu benim çok sevdiğim bir marka. Skagen. Skagen saatlerini ben çok beğeniyorum. Çok zarif, şık, sade tasarımları var. En son 2011'de almıştık hala, değil mi? Evlendiğimiz zamandı.
Evet, balayına gidiyorduk.
Balayına gidiyorduk. Böyle havalanda saate vurulup Mehmet almıştı. Sağ olsun. Ondan sonra ben hep onu kullanıyorum. Çok severek de kullanıyorum ama insan tabii arada böyle hani aksesuar, ama artık hani bir şeyin varsa yenisini yerine koymak bozulmadığı sürece hani biraz lükse kaçıyor. Bir de kaliteli bir ürünse. Ama bu tasarımı çok beğendim Mehmet. Sana da göstermiş olayım. Ve diğer artık markalarla hani bu akıllı saatlerle yarışmak için Skagen'de böyle bir ürün geliştirmiş. Bu da akıllı saat olmuş Skagen'in.
Aslında bence geçen bir haber yine podcastimizde belirtmiştik sanırım.
Evet, nerede kalmıştık? Minik Bey, Küçük Bey Poyraz uyandı. Ben de Skagen'i söylüyordum. Akıllı saat çıkarmış diye.
Yani ben de şey demiştim. Hani eski bölümlerden birinde bahsetmiştik. Artık akıllı saatlerin popülaritesi azalıyor. Tekrar klasik görünümlü saatlere i̇şte, kayış var diye.
Bu böyle ama.
Evet. Skagen zaten çok basit ve sade görünümlü bir saat. Ve çok ince bir tasarımı var.
Zarif.
Evet, zarif bir tasarımı var. Şimdi bu saatin özelliği ne? Hani akıllı saat diyorsun da saatin nesi akıllı? Saatin, normal saat gibi gözüküyor bana.
Evet. Yani normal saat gibi gözüküyor ama mesela text or call notification'lar, yani mesaj ya da işte çağrı notification'ları yapabiliyor. Ondan sonra smartphone kamerası var. Gene aynı akıllı telefonlarda olan kamera özelliği var. Burada iPhone ya da Android akıllı telefonlarda Bluetooth ve Skagen app uygulama üzerinden
iletişime
geçebiliyorsun. Modeller çok evet, güzel ama.
Güzel. Tabii yani Danimarka'nın kalınlığı artmış şey olarak.
Çok hani hafifçeni artmış.
Evet, eski Skagen bayağı ince bir saatti. Biraz daha arttırmışlar kalınlığı.
Ama ben çok beğendim.
Tabii Poyraz durmuyor. Aslında daha haberlerimiz var ama bu yaz sezonu diyelim. Yaz sezonunda biraz sürelerimiz kısaldı. Bende daha bir sürü haber de olmasına rağmen.
Bende de var.
Tamam. Gelecek haftaya artık kalsın diyelim. Ama haberler de durmuyor. Sürekli birikiyorlar. Evet. Kışın ne eritiriz, ne yaparız bilemiyorum. Her zaman olduğu üzere gerek işte iTunes, Ekşi Sözlük farklı kanallardan yorumlarınızı bekleriz. Bazı dinleyicilerimizin gönderdiği gibi haberlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Ben daha önce gönderilen Okan Bey, onun bir haberini yayınlayacağım ama işte bugün süremiz gene el vermedi. E-mail üstünden de bize havadansudan@35mm.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yorum ve haberlerinizi paylaşabilirsiniz.
Facebook platformundan da aynı evet, şekilde
bazen orada da zaten aralarında da dinleyicilerimiz tartışabiliyorlar, görüş alışverişinde bulunabiliyorlar.
Öğrencim Başak dinliyormuş. Kendisine teşekkür ederim. Beğendiği için de. O da iş yerinde dinliyormuş.
Tamam. O zaman kapatalım. Biraz da sabırsızlanıyor. Sağ sola saldırıyor.
Ama sesi çıkmıyor.
Evet. Ama heyecanlandı.
Altıncı dişi çıkıyor Poyraz'ın bu arada. Maşallahı var.
Gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.